Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı, yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Sertaç Çokoy sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar var. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Bugün Adem ve İblis'in davranış farkını işleyeceğiz. Adem Aleyhisselam'ın kendimize zulmettik diye hatayı kendinde görmesi, iblisin beni azdırmana karşılık diyerek suçu Allah'a yüklemeye kalkışması. Hakkın yaptıklarını da gör, bizim yaptıklarımızı da. Zaten bu meydanda. Halkın yaptığı iş yoksa, her şeyi hak yapıyorsa, kimseye bunu niye böyle yaptın deme. Bizim işlerimiz Allah'ın yaratmasıyla meydana gelmektedir. Fiillerimiz Allah işlerinin eseridir. Söz söyleyen kimse ya harfleri görür yahut manayı. Bir anda her ikisini birden nasıl görebilir? Konuşurken manayı düşünen harften gafil olur. Göz hem önünü hem de ardını göremez. Şunu iyice bil ki önüne baktığın zaman aynı anda arkanı da göremezsin. Nasıl olur da insan hem o işi yapar hem de o işi yapma kudretini yaratır? Ey oğul, Allah her şeyi muhittir. Bir işi yapması o anda başka bir işi yapmasına mani olmaz.
Evet Sümeyra Hanım. Şimdi Mevlana Hazretleri bu bahiste yine cebir ve ihtiyar, yani insanın fiilleri meselesini işlemeye devam ediyor. Ve burada çok enteresan biçimde Araf suresinde geçen bir ayet-i kerimeyi misal olarak anlatıyor. Ama bu kader meselesini, fiillerin hangi kısmının Allah'a, hangi kısmının insana olduğunun anlaşılması bakımından geçenlerde televizyonda izlediğim bir programda görmüştüm ya da bir arkadaş bana WhatsApp üzerinden göndermişti. Orada şöyle basit bir hikaye vardı. Şimdi bir evlenme programı. Bu evlenme programında bir tane ihtiyar adam var, 65-70 yaşlarında. Geçmişini soruyor spiker buna. Yani geçmişini bir anlatın, kendinizi bir tanıtın diye. O da diyor ki işte ben gençken evlendim. Sonra ufak tefek aramızda problemler baş gösterdi. Sonra da işte kader, ayrıldık diyor. Şimdi spiker merak ediyor, soruyor diyor. Yani nasıl kader diyor, nasıl oldu da ayrıldınız diyor. Ya diyor işte diyor hanım diyor biraz diyor benim istemediğim halleri yapmaya başlamıştı. Hoşumuza gitmeyen işleri yapmaya başlamıştı diyor. Sonra diyor tamamen diyor kaderin bir cilvesi olarak diyor ben diyor işte diyor hapse düştüm diyor. Şimdi şey soruyor spiker tekrar, yani nasıl diyor kaderin cilvesi olarak hapse düştünüz? Bana diyor benim bir suçum yok diyor. Yani tamamen diyor kader mahkumu olarak diyor içeriye düştüm. Peki nasıl kader mahkumu olarak? Meğerse bu hanımı öldürmüş. Kıskançlıktan dolayı hanımı öldürmüş. Cezaevine öyle düşmüş. Ve bunu da buradaki suçu da kendisinde görmüyor. Yani kendisini bir suçlu olarak görmüyor. Kaderin üzerine atıyor. Ha, hikaye burada bitmiyor. Keşke burada bitse. Bu cezaevinden sonra bir başkasıyla da evleniyor. Cezaevinde çıktıktan sonra, cezasını yatıp çıktıktan sonra bir başkasıyla da evleniyor. Bu defa yine başına bir iş geliyor. Tamamen kader mahkumu olarak başına bir iş geliyor. Onunla da diyor beni diyor aslında diyor işte bir sürü mal mülk de verdim diyor o hanıma diyor. En sonunda diyor beni diyor öldürmeye kalktı diyor. Sonra diyor o gitti, ben de cezaevine gittim diyor. Ya nasıl o gitti, siz de cezaevine gittiniz diye sorduğunda diyor ki tamamen diyor kader mahkumuyum, benim bir suçum ve kabahatim yok diyor. O diyor beni öldürmeye kalktı, ben onu öldürdüm diyor. Aslında üçüncü bir evlilikte de aynı durum söz konusu. Şimdi buradaki Mevlana'nın bu mesele üzerinde uzun uzadıya durması aslında halk arasında yapılan kötülükleri kendisinde görmemek, suçu hep başkasına atmakla doğru orantılı bir şey kader meselesi. İnsanlar hakikaten özellikle iyi bir iş yaptıklarında, kendilerinden kötü bir iş başlarına geldiğinde ise bunu kaderden, Allah'tan, toplumdan, çevreden ya da karşıdaki insandan olarak görüyorlar.
Aslında direkt kaderden diyoruz, Allah'tan demiyoruz da sanki kaderi yaratan Allah değilmiş gibi.
Evet.
Aslında bir nevi Allah'ın üzerine atıyoruz değil mi?
Bu suçlarımızı. Aynı zamanda işte kendini temize çıkarmaktır ve kendi suçunu üstlenmemektir.
Oysa
işte
tam tersini biliyoruz normalde.
Evet, tam tersi
İyilikleri
olan
doğru. Allah'tan, evet. Kötülükleri nefsinizden biliniyor.
Evet. Bununla ilgili zaten ayet-i kerime var. İşte Mevlana Hazretleri de bu ilk yaratılış kıssasından hareket ederek bu meseleyi izah etmeye çalışıyor. Çünkü bu ilk yaratılış kıssasını biraz sonra ayet-i kerimeler okuyacağım. O ayet-i kerimeler de Araf suresinde uzun uzadıya anlatılır. Ama bu insanın işlerinin Allah tarafından yaratılmış olması ve insanlar tarafından da kesbedilmiş olması meselesi üzerine durmak gerekiyor. Bizim alimlerimiz bu yaratma ve yapma meselesiyle ilgili olarak bir kesb nazariyesi dediğimiz nazariye ileri sürüyorlar. Onlar diyorlar ki, yani insanın ve kainatta bulunan bütün varlıkların ve fiillerin yaratıcısı Allah'tır. Eyvallah, burada hiçbir şüphe yoktur. Ama insan bunu kesbeder, yani kazanır. Yaratma işi Allah'a mahsustur ama yapma işi de insana mahsustur. Dolayısıyla burada yine o hikayenin o ilerleyen kısımlarında göreceğiz. Mevlana Hazretleri diyor ki, yani onu da gör, bunu da gör. Giriş kısmında hemen şunu söylüyordu, Hakk'ın yaptıklarını da gör, bizim yaptıklarımızı da gör. Zaten bu meydanda. Gerçekten de biz her fiilimizin kendimiz tarafından yapıldığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü biz yapıyoruz onu ve bunun karşılığı var. Çünkü eğer yapılan işlerimiz, iyilik ya da kötülük yaptığımız işler bizimle ilgili değilse, bizim ihtiyarımızın dışında, yani bizim seçimimizin dışında Allah tarafından yaratılıyorsa, bu takdirde Allah'ın onlara bir ceza ya da mükafat vermesinin bir anlamı yoktur. Çünkü yaptığınız fiillerin iyiliği ya da kötülüğü size ait olmalı ki bunun bir karşılığını görmelisiniz. Karşılık görmenin bir anlamı olmuş olsun. Aksi takdirde yaptığınız işin bir karşılığının anlamsız hale gelir. Ve hatta eğer siz bir kötülük yapmışsanız, Allah da size bunu cebretmişse, yani zorlayarak yaptırmışsa, bu takdirde zorla yaptırdığı işin karşılığı olarak sana bir ceza veriyorsa, haşa, Allah'ın zalim birisinin olması gerekir. Halbuki Allah zulümden nedir? Münezzehtir. Böyle bir iş yapmaz. Zaten Mevlana Hazretleri burada da söylüyor. Diyor ki, işlerimizin tamamı eğer Allah'tansa, hiçbir işi niye bunu böyle yaptın demeyesin. Mesela çocuğun bile diyelim ki bir bardak suyu döktüğünde biz ne yapıyoruz? Çocuğa soruyoruz niye bunu döktün diye. Eğer o çocuğun bir bardak suyu dökmesi kendisinden değil de tamamen takdiri ilahi ise, kader ise, yani Allah yapmışsa, ona bir dahli yok mu? Yoksa eğer, bu takdirde bunu niye böyle yaptın demenin bir anlamı yoktur. Ve Mevlana Hazretleri işte bunu bize anlatıyor. O yüzden yapmamız gereken şey, fiillerimizi sahiplenmemiz lazım, üstlenmemiz lazım. Bizim elimizle, bizim irademizle, bizim istek ve arzumuzla meydana geldiğini kabullenmemiz lazım. Böyle yaptığımızda da onun sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor. Çünkü eğer insan fiillerinin ve davranışlarının sorumluluğunu üstlenmezse, gelecekte kendini kötülükten alıkoyacak bir şeye sahip olmaz, bilgiye sahip olmaz. Çünkü yaptıklarımız eğer bizim elimizden değilse biz niye o zaman kötülük yapmayalım ki? Nasıl olsa bizim elimizde değil, bize zorla yaptırılmış bir şeydir. Yani bizim irademizin dışında yapılmış bir, yaptırılmış bir şeydir. O zaman biz kendimizi kötülükten uzak tutmak için, kötülüğü yapmamak için niye bir gayret üzerine girelim ki? Halbuki bu böyle değildir. Bizim yaptığımız fiiller, evet, yaratılması Allah'tandır. Lakin o fiillerin kesbedilmesi, kazanılması, hayata geçirilmesi bizim elimizle cereyan eder. Ve işte bu yüzden de Allah bizi yaptığımız fiillerimizden ne yapar? Sorumlu tutar. Ve sorumlu tutmaktan da başkaca bir şey de ne yapmaz? Elimizden gelmez. Allah'ın sorumlu kıldığı fiillerimizi üstleneceğiz. Ve bu üstlenmişliğimiz üzerinden de hareket edeceğiz. Şimdi bununla ilgili olarak yine Allah'ın her şeyin muhit olduğunu, her şeyin kapsayıcı olduğunu, her şeyin yaratıcısının Allah olduğunu ifade etmek sadedinde Mevlana Hazretleri diyor ki, ey oğul, Allah her şeyi muhittir. Yani her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi hükümranlığı altına almıştır diyor. Bu zaten aslında Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle doğru orantılıdır. Mevlana'nın bütün sözleri ya Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalıdır ya da Hazreti Peygamber'in sözlerine dayalıdır. Onun bütün sözlerinin hiçbirisinin kendi indiği görüşlerinden de ibaret değildir. Bunu da biraz böylece bilmek lazım. Mesela bu konuyla ilgili olarak Allah'ın her şeyin muhit olduğunu, her şeyi kuşatıcı olduğunu, her şeyi kapsadığını ifade etmek üzere Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri okumak istiyorum size. Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. Allah her şeyi muhittir. Nisa suresi 126. ayet. Demek ki Mevlana, ey oğul, Allah her şeyi muhittir, her şeyi kuşattırmıştır derken aslında doğrudan bu ayet-i kerimenin, yani Nisa suresinin 126. ayet-i kerimesinin mealini bize aktarmış oluyor. Yine bir başka ayet-i kerime, Kamer suresi 50. ayet-i kerimesi, o şöyle: bizim emrimiz göz açıp kapama gibi bir anda gerçekleşir. Allah bir şey yaratmak istediği zaman ona ol der, o da anında olur. Ve Nisa suresi, Kamer suresi 50. ayet kerimesinde Allah bunu söylüyor. Bizimki gibi uzun bir zaman almaz Allah'ın yaratması. Allah bir şey dilediği zaman bu göz açıp kapayıncaya kadar olur. O yüzden de alemlerde cereyan eden her şeyi muhittir. Yani her şeyi kuşatmıştır, her şeyi kapsamıştır. Onun bilgisi dahilinde olmayan, onun kudreti ilahi dairesinde olmayan hiçbir şey yoktur. Yine bu konuyla ilgili olarak Süleyman Aleyhisselam'la ilgili şöyle bir şey var. Onu da okuyayım isterseniz de.
Peki.
Süleyman, ey ileri gelenler, onlar gelmezden önce hanginiz melikenin tahtını buraya getirebilir dedi. Süleyman Aleyhisselam'ın hikayesi anlatılırken indirilmiş ayetler bunlardır. Süleyman Aleyhisselam'la ilgili Belkıs'ın kıssası anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Ve önce Süleyman Aleyhisselam bir mektup yazıyor biliyorsunuz. Sonra da onların Süleyman Aleyhisselam'ı görmek üzere geliyorlar. Ve bunun için de kendi şehirlerinden çıkarıp Süleyman Aleyhisselam'a geliyorlar. Onlar yola çıktıklarında Süleyman Aleyhisselam yanındakiler diyor ki bu Belkıs'ın tahtını onlar buraya gelmeden önce kim getirebilir diye bir soru soruyor. Bunun üzerine cinlerden bir ifrit diyor ki sen yerinden kalkmadan önce onun tahtını buraya getirme gücüm var. Bana güvenin diyor. Ve bundan sonra da kitabın bilgisine sahip biri de sen gözünü açıp kapayıncaya kadar onu buraya getirebilirim dedi. Ve Süleyman yan tarafına baktığında tahtın oraya gelmiş olduğunu gördü. Ve bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam diyor ki bu Allah'ın lütfudur. Beni şükredenlerden mi olacağım yoksa şımarıklık edenlerden mi olacağım diye sınamak istiyor. Allah zengindir ve kerem sahibidir, ikram edicidir. Şimdi buradan da anladığımız kadarıyla aslında burada Allah'ın güç ve kudretini de bu ayetlerde anlatmış oluyor. Ve Allah bir şey dilemek istediği, dilediğinde o göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşir. Hatta Allah bu göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleştirme işini kendi yarattığı kullarından birisine bile yaptırabilir. O yüzden de bu Allah her şeyi muhittir. Alemlerde bulunan en küçük bir noktadan en büyük gezegenlere hatta yıldızlara varıncaya kadar her şey Allah'ın kontrolü dahilindedir. Ve Allah'ın yaratması olmaksızın bunların hiçbirisi gerçekleşemez. Ama bütün bunlar insanın sorumluluğunu ne yapmıyor? Engellemiyor. İnsanın fiillerinin kendi yapıcısı olduğunu, kendi kesbedici, kazanıcı gözlüğüne kendi kazanıcısı olduğunu engellemiyor. Biz Mevlana Hazretleri'nin söylediği şeyi hemen kabul edelim. Kendi yaptığımızı da göreceğiz. Allah'ın yaptığını da göreceğiz. Ve kendi yaptıklarımızdan sorumlu olduğumuzu da bileceğiz. Çünkü Allah bizi kendi yaptıklarından, Allah'ın kendi yaratmasından bizi sorumlu kılmıyor. Ya bizim yaptıklarımızdan sorumlu kılıyor. İşte aslında çokça üzerinde durulması gereken Mevlana Hazretleri'nin uzunca bir süredir bahsetmiş olduğu bu cebir ve ihtiyar meselesi bu yüzden önemli bir şeydir. Çünkü insanların davranışlarını doğrudan etkiliyor. İnsanların fiillerinin benimsemesi ve o fiillerinden sorumlu olduğu, olup olmadığını kavramasıyla ilgili doğrudan ilgili olduğu için önemli.
Şeytan beni azdırdın dedi. O alçak ifrit kendi fiilini gizledi. Adem ise kendime zulmettim dedi. O bizim gibi hakkın fiilinden gafil değildi. Günah işlediği halde edebe riayet ederek fiilini Allah'a nispet etmedi. Allah'ın yaratışını gizledi. O suçu kendine atfettiğinden ihsana nail oldu. Adem tevbe ettikten sonra Allah, ey Adem o suçu sende ben yaratmadım mı? O benim kazam, benim takdirim değil miydi? Özür beyan ederken neden bunu gizledin dedi. Adem, utancımdan edebi terk etmedim deyince Allah, ben de seni bunun için kayırdım dedi. Hürmet eden hürmet görür, şeker getiren badem şekeri yer. Temiz şeyler temizler içindir, sevgiliyi hoş tut, hoşluk gör, incit incin.
Evet, şimdi işte Mevlana Hazretleri'nin giriş kısmında söylediğimiz gibi Adem Aleyhisselam kıssasını belki de daha önce hiçbir alimin yapmadığı veçhine cebir ve ihtiyar bahsinde misal olarak veriyor. Ve çok önemli bir şey. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'de ilk yaratılışla ilgili olarak anlatılan bu kıssa bugün de birçok şeyi anlamlandırmamız ve kavramamız için bize yol göstericidir. Geçmişte de böyledir. Şimdi hikayenin şeytanla ilgili kısmını Araf suresinde anlatılır uzun uzadıya. İsterseniz Araf suresinin meal olarak o bahsedilen kısmını meal olarak okuyayım sizlere. Sizi yarattık, sonra şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin dedik. Hepsi secde etti ancak iblis secde etmedi. O secde edenlerden olmadı. Allah sana secde etmeyi emrettiğim halde seni secde etmekten ne alıkoydu diye sordu. İblis ben ondan hayırlıyım. Onu çamurdan, beni ateşten yarattın dedi. Allah yıkıl karşımdan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan. Çünkü sen kendini küçülttün dedi. Şeytan, bari tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, sen süre verilmişlerdensin. İblis, beni azdırdığın için ben de senin doğru yolun üzerine oturup onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşıp vesvese vereceğim. Ve sen insanların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allah, kötülenmiş ve mahrum bırakılmış olarak oradan çık. Seni ve onlardan sana uyanları cehenneme dolduracağım dedi. Araf suresi 11. ayet ile 18. ayetler arası. Şimdi bu kısma baktığımız zaman işte Mevlana Hazretleri iblisin bime aveyteni diye Allah'a suçlaması. Yani beni sen azdırdın, hı hı, diyor Allah'a. Eğer sen Adem'i yaratmamış olsaydın ve benim makamımı ona vermemiş olsaydın ben azmayacaktım diyor. Suçu Allah'a atfediyor. Halbuki burada insanların da bu iblisin de fiillerinin müsebbibi bizatihi kendisidir. Yaratma evet Allah'a mahsustur ama kesbi yani kazancı yani fiil haline getirilmesi, yapılması insana aittir. İşte insan bu suçu görmediği zaman, kendi fiilinin sorumluluğunu üstlenmediği zaman bunu hep karşı tarafa atar. Ve biz normal gündelik hayatta da hep bunu görüyoruz. Nasıl görüyoruz? İnsanlar kendi aralarındaki münasebetlerde bile bir şey ortaya çıktığında hemen karşı taraftakini suçluyor ve karşı taraftakini suçlu görüyor. Halbuki suçlu kendisidir. Kendinde suç aramıyor, kendisine bakmıyor. İblis de böyle yapıyor. İşte bu şey meselesinde, kader ve cebriye meselesinde de insanlar cebriyeci olduklarında, yani bütün işler Allah'a aittir dediklerinde kendi fiillerinin sorumluluklarını üstlenmemiş oluyorlar ve bunu karşıya atmış oluyorlar.
Hocam şöyle bir şey, hani Allah'a atfediliyor da o kötülükler, evet. Karşı taraftan bir kötülük gördüğünde o zaman o fiili de Allah yarattı demiyorlar mı?
Evet, fiili Allah yaratıyor ama insan...
Yani o kötülük de o zaman Allah'tan çıktı eğer bunların mantığı doğruysa.
Evet, doğru. Ya o yüzden de işte bu Mevlana Hazretleri bu insanın ilk yaratılışıyla ilgili kısmı çok güzel bir misal olarak bize anlatıyor. Ben gündelik hayatımızda da bunu görüyoruz. Mesela öğretmenliğe bu sene uzun yıllardan sonra yeni sınıfa girmeye başladım. Da sınıfa girdim. Sınıfta baktım sınıflarda şeyler var. Yerde kağıtlar var. Çocuklar kağıtlar bulunduruyorlar. Hiç hoşuma gitmedi yani, bu durumdan rahatsız oldum. Ve çocuklara dedim ki herkes kendi masasının altındaki kağıdı alsın. Bir baktım çocuklarda şey yok, hareket yok. Her birinin başına tek tek gittim, aşağıdaki kağıdı aldı dedim. İlk tepkiler ne oldu biliyor musunuz?
Ben atmadım.
Hocam ben atmadım ki. Dedim ki ona, evet kağıdı sen atmamış olabilirsin. Bir başkası atmış olabilir. O kağıdı yere attığı için ve sınıfı kirlettiği için günah sahibi olmuştur. Sen de bu kağıdı alıp çöp kutusuna attığın için sevap sahibi olacaksın. Sevap kazanacaksın. Ve çocuklara tek tek kaldırttım kağıtları. Tek tek aldırttım. Tahtanın önündeki kağıtları da ben kendim aldım. Götürüp çöpe attım. Ertesi hafta sınıfa girdiğimde yine aynı şeyle karşılaştım. Yani yine yerde kağıtlar vardı ama bu sefer çocuklar, oğlum altındaki kağıdı al dediğim zaman, sıranın altındaki kağıdı al dediğim zaman ya da kızım sıranın altındaki kağıdı al dediğim zaman bana, ama hocam ben atmadım ki demediler. Eğilip kağıdı aldılar, götürüp attılar. Üçüncü hafta gittiğimde ise kağıtlar azalmıştı, yani yarı yenmişti. Tekrar aldığımda bence iş hallolmuş oldu. Dördüncü hafta gittiğimde sınıfta yerde kağıt görmedim. Bunu şunun için anlatıyor. İnsanlar kötü bir şey olduğu zaman hemen suçu ne yapıyorlar? Başkasına atfediyorlar. En azından diyorlar ki ben yapmadım. Şimdi mesela bugün bir, madem öğrencilere de misal vereyim. Bugün müdürün odasına gittiğimde bir kız çocuğu herhalde öğretmene bir saygısızlık etmiş. Onunla ilgili çocuklar çocuğa nasihat ediyorlardı. Öğretmenine saygısızlık yapmışsın diye söylüyorlardı. Çocuk da diyor ki ben saygısızlık yapmadım diyor. O diyor bana bir şey söyledi, ben de bunun karşılığında başka bir şey söyledim ona diyor. Şimdi bakın hemen ne yapıyor? Fiilini gizliyor o da. Kendi fiilini, kötü fiilini gizliyor. Halbuki çocuğa ben sonra dedim ki bak, senin yapman gereken şey şöyleydi. Hoca sana bir şey söylemiş mi? Saygısızlık etme mi demiş. Sen ona cevap yetiştirmen gerekmiyor. Sen ona eğer farkına varmadan bir saygısızlık yapmışsam özür dilerim diye hocadan özür dilemen gerekirdi. Çünkü senin bir fiilinin kötü olduğu kanaatine varmış hoca. Düzeltiyor. Eğer sen ondan özür dilemiş olsaydın, yani fiilini üstlenmiş olsaydın, sahiplenmiş olsaydın Belki de hoca kendi yanlışını anlayacaktı ve o da senden özür dileyecekti. Ama bu aslında suçu direkt karşı tarafta görmek biraz iblisi bir davranıştır. Biraz şeytani bir davranıştır. Bundan da uzak durmak lazım. Yani bir durum ortaya çıktığında, mesela diyelim ki memleketin hali kötü diyelim ki. Veya siz bir yerde bir topluluk içerisindeysiniz. O topluluğun hali kötü. Siz bu topluluğun halinin kötülüğünü başkalarında görürseniz eğer, bu takdirde iblisin yöntemine uymuş olursunuz. Halbuki o topluluğun yeterince düzgün olmadığını ya da o topluluğun kötü halinin senin yüzünden kaynaklandığını düşünüp de onu düzeltmeye kalkarsan o toplulukta işler de düzelir. İşte Adem Aleyhisselam bunu yapıyor. Adem Aleyhisselam'ın hikayesi burada bu. O iblis diyor ki bime aveteni, beni sen azdırdın diye kötü fiilini Allah'a atfediyor. Kendi fiilini gizliyor. Ama biraz sonra konuşacağız onu. Adem Aleyhisselam ise Allah'ın fiilini gizliyor ve suçu üstleniyor. Burada tabii yeri gelmişken aslında daha önce de bahsettik ama belki yeni dinleyenler için yine de şundan bahsetmemiz lazım. Şeytan aslında başından beri şeytan olan bir varlık değil. Adı da bu değil zaten. Şeytanın ilk adı Azazil. Yani izzetli demek, şerefli demek. Çünkü meleklerin başında bulunan, onlara bir çeşit amir pozisyonda bulunan bir varlık aslında önce. O yüzden adı Azazil. Ancak Allah Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman bunda bir kıskançlık, haset ortaya çıkıyor ve Adem'e secde etmelerini, yani Adem'e itaat etmelerini istediğinde diğerleri itaat ediyorlar ama bu itaat etmeye yanaşmıyor. Sebebi de şu, belki de alemlerde ilk defa yanlış kıyası bu yapıyor. Diyor ki ben ateşten yaratıldım, Adem ise çamurdan. Ateş çamurdan üstündür diyor. Nereden biliyorsun ateşin çamurdan üstün olduğunu? Halbuki ateşin üzerine toprak at, toprağı söndürüverir. Bu anlamda ateşi. Baktığın zaman toprak ateşten üstün demektir. Ama başka bir bakımdan baktığın zaman bunlar farklı farklı zaviyelerden bakabilirsiniz. Ama netice itibariyle Allah ise bütün hepsini muhit olduğu için, her şeyi kuşattığı ve bütün bilgilere sahip olduğu için onun değerlendirmesi elbette farklı olacaktır. İşte iblis, yani şeytan, bizim şeytan dediğimiz Azazil, Adem Aleyhisselam'ı kıskanması ve ona itaat etmesi münasebetiyle Allah onu huzurdan kovuyor. Yani eski makamını, bugünkü dille söyleyecek olsa, koltuğunu elinden alıyor. Bu defa o iblis oluyor. Yani ümidini yitiriyor. Artık eski yerine, eski makamına gelmesi mümkün olmayan bir varlık alıyor ve ona isim olarak da iblis deniyor. İblis ümidini yitiren demektir. Artık ümidini, eskisi gibi olma ümidini yitiriyor. Ha bununla da iş kalmıyor. Bu defa diğerlerini saptırmak için de vesvese vermeye başlıyor. Yani kendisi gibi diğerlerini de azdırmak için vesvese vermeye başlıyor ve buraya baktığınız zaman da bu defa da şeytan olmuş oluyor. İşte suçu karşıda görmek, sürekli karşı tarafı suçlamak, hiçbir şey bulamazsan suçu kadere atmak ve Allah'a atmak aslında bir çeşit iblis davranışıdır. Bir çeşit şeytan davranışıdır. Bundan da uzak durmamız gerekir. Adem Aleyhisselam'ın verdiği cevap ve onun mantığı da önümüzdeki haftaya kalacak gibi gözüküyor.
Peki hocam, ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.